Güneş bile değişiyor değil mi? Bazen aydınlatıyor, bazen de aydınlatmıyor. Değişken bir yapıya sahip. Ama Rabbin bize olan kurtuluş haberi hiç değişmiyor. Hamdolsun. İleride de söylediğimiz gibi Tanrı'nın bize sunduğu, bizim için verdiği iyi haber değişmedi. Bugün de aynı. Aynı iyi haber bugün de geçerli. Rab sizi seviyor. Rab size önemli bir şekilde değer veriyor. Rab sizin için hayatını feda etti. Bu da şunu gösteriyor ki Rabbimizin önünde her birimiz insan olaraktan değerliyiz. Önemli bir değer taşıyoruz. Ne kadar sorun olursa olsun, sıkıntı olursa olsun, sıkıntılarımız, sorunlarımız bile değişmiş olsa Rab yine değişmiyor hamdolsun. Eninde sonunda yine sıkıntılar üzerinden gelip bizi tutup sıkıntılar içerisinden çıkartabiliyor hamdolsun. Böylesine teselli eden, böylesine bizlere destek olan bir Rabbin çocukları olmak bizleri her zaman teselli etsin sevgili kardeşler. Evet, özellikle tabii ki aramızdaki misafirlerimiz için hoş geldin diyoruz. Güzel bir fırsat oldu. İyi değerlendirdin. Hava gerçekten güzel değerlendirdin. Arzu ederiz ki tabii ki gönül istiyor daha sık gelin. Bizim buradaki sandalyelerimiz de olsun. Ama işte geçenlerde yine biriyle, bir Almanla konuşuyordum. Ya dedi niye bu kadar dedi Türkler arasında, sizin halkınız arasında bu kadar kişilerin, imana gelen kişilerin sayısı azdır. Dedim bak, bunun en büyük nedeni şudur. Biz halkımız arasında domuz eti satıyoruz. Domuz etini alan olur mu? Almaz. Domuz eti bir şekilde biliyorsun halkımız bir defa Hristiyanlık dediği zaman zaten geri duruyor. Büyük bir şekilde tepki gösteriyor. Hiçbir şekilde iyi haber hakkında duymamış, İsa'yı sadece bir peygamber olarak tanıyan bir halk nasıl birdenbire iyi haber duyduktan sonra kalkıp yüreğini Tanrı'ya açabilir? Mutlaka bunun istisnaları var mutlaka. Benim bile bir yılımı aldı yüreğimi açmamda. Bazılarımızın belki 3 ayını aldı, 5 ayını aldı ama yine bir süreçten geçmemiz gerekiyordu. Ama bir Almanları düşündüğümüz zaman çocukluktan itibaren ana okulundan başlayaraktan İsa hakkında duyuyorlar. İyi haber hakkında duyuyorlar. İsa ile aslında biliyorlar. Her ne kadar kabul etmeseler bile İsa hakkında çok duyuyorlar. Ama ileride kurtarışın İsa'dan geldiği gerçeğini kavradıktan sonra onların evet demesi o kadar çok zor olmuyor tabii ki. Bu yüzden biz diyoruz ki yine de az da olsak, sayı olaraktan çok az da olsak, hamdolsun Rab bu azı kullanaraktan bu halkın kurtuluşu için büyük işler yapacaktır. Ben buna inanıyorum sevgili kardeşler. Yeter ki biz üzerimize düşeni yapalım. Yani Enver de söylediği gibi geçen haftada bir şekilde anımsatmıştık. Dua etmek yan girip yatmak değil. Dua ederken bizim de bir payımız olması lazım. Demiştik ki nasıl Nehemiya Yeşayim duvarlarını bina ederken düşman var gücüyle saldırıyordu. Ne yaptı Nehemiya? Dua etti. Ama dua ederken Nehemiya diyor ki bekçiler koydu. Demek ki Nehemiya'nın yapması gereken, üzerine düşen bir sorumluluk vardı. Bekçiler koymak. Bekçiler koydu hem de dua etti. Gözetleyiciler koydu diyor. Demek ki biz de dua ederken örneğin halkımızın kurtuluşunu istiyorsak, Anadolu halkının kurtuluşunu istiyorsak ne yapmamız lazım? İyi haberi götürmemiz lazım. Bize düşen bir sorumluluk var değil mi? Dua et, otur, amin de olmuyor. Rabbin sözü bir şekilde götürülmesi lazım. Ama internet aracılığıyla ulaştırılması lazım. Ama ikili kurduğumuz bağlantılarda Rabbin sözünden paylaşma yoluyla olursa olsun ya da küçük broşürler aracılığıyla olursa olsun mutlaka bir şekilde Rabbin sözü götürülmesi gerekiyor sevgili kardeşler. Evet, biz uzun bir süre Efesler mektubunu inceledik. Yaklaşık bir seneden fazla bir süre gerekti. Efesler mektubu kaç bölümden oluşuyordu? 6 bölümden oluşuyordu değil mi? Hamdolsun, ona konu öğrenmişsiniz. Evet, geçen işte geçtiğimiz bir sene, bir buçuk sene süre içerisinde 6 bölümlük Efesler mektubunu yüzeysel değil ama derinlemesine incelemeye ve oradaki ruhsal gerçekleri tek tek anlamaya çalıştık. Ve geçen hafta fark ettim ki kardeşlerin her biri buraya kısa bir süre için çıktılar. Öğrendiklerini burada daha ziyade Rab kendilerine hangi yönde daha çok konuştuysa o yönleri burada açıklamaya çalıştılar. Ve hamdolsun ki kardeşlerin yüreğinde bir nebze de olsa bir şeyler kalmış. Demek ki Efesler mektubu her bir kardeş için büyük bir yarar getirdi, hamdolsun. Ve Sami kardeş bir şey söylemişti. Onu anımsatmak istiyorum. Dedi ki bu Efesler mektubunu aşağı yukarı 1,5 yıl süre içerisinde, tabii ki aralarda bazen değişik konular paylaştık, mutlaka araya başka şeyler girdi ama aşağı yukarı diyelim bir yıllık bir dönem, bir süre geçti. Demek ki 6 bölümlük bir kitapçık bu kadar bir süreyi alıyorsa demek ki Rabbin sözü ne kadar zengin, ne kadar derin, ne kadar engin sevgili kardeşler. Okusak, ne kadar okusak, ne kadar okusak hala öğreneceğimiz çok şey var kutsal kitapta. Onun için düşündüm, zaten hatırlarsanız daha önce söylediğim gibi kutsal kitabın ilk kesimi olan Tekvin kitabının ilk 12 bölümünü birlikte bakmayı önermiştim sizlere. Hedefimiz tabii ki Tekvin kitabının, yaratılış kitabının ilk 12 bölümü olacak. Ama eğer güzel bir şekilde akarsa, kardeşler için fazla sıkıcı olmazsa, ki çok önemli bir kitap, Tekvin kitabı, yaratılış kitabı, 50 bölümün tamamına da birlikte bakmayı düşündüm, planladım. Tekvin başlangıcın kitabı olduğu için gerçekten sadece bizler için değil, aslında tüm insanlar için incelenmesi gereken, araştırılması gereken, gerçekten tek tek okunması gereken bir kitap. Biz Tekvin kitabına baktığımız zaman, yaratılış kitabına baktığımız zaman dünyanın ve insanın nasıl yaratıldığı bize açıklanıyor. Sadece o değil, insanın düşüşü sonrası dünyaya günah nasıl girdi? Bunu görüyoruz yaratılış kitabında. Daha sonra günahın insanlık üzerinde nasıl bir etki bıraktığını, insanlık tarihinde insanlığı nasıl bozduğunu, bunu açık bir şekilde görüyoruz. Ve daha sonra da yine Tanrı aracılığıyla Tanrı insanları, ulusları nasıl bereketlediğini net bir şekilde, açık bir şekilde görüyoruz. Diyebiliriz ki eski antlaşmanın, kutsal kitabın anahtar kitabı Tekvin kitabıdır sevgili kardeşler. Yeni antlaşmanın da anahtar kitabı Matta kitabı. Onun için düşündüm, tabii ki bugün birinci bölümün tamamına biz bakamayacağız. Çünkü çok çok geniş. Belki bir iki ayet üzerinde duracağız bugün. Onun için ama kulak dolgunluğu olsun diye düşündüm. Tekvin birinci bölümünü okuyalım birlikte. Şöyle yapacağız. Birinci ayetten 8. ayete kadar Enver okuyacak. 9. ayetten 19. ayete kadar Sami okuyacak. Yok, şöyle söylüyorum. Birinci ayetten 13. ayetin sonuna kadar Enver okuyacak. Öyle söyleyeyim. Birinci ayetten 13. ayete kadar sen okuyorsun Enver. 14. ayetten 23. ayete kadar da Sami okusun. Ondan sonra 24. ayetten sonuna kadar da özlem okusun bize. Tabii gel oku tabii. Okuyabilirsin.
Dünyanın yaratılışı. Başlangıçta Tanrı köyü ve yeri yarattı. Yer boştu. Yeryüzü şekilleri yoktu. Engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. Tanrı ışık olsun diye buyurdu. Ve ışık oldu. Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. Işığa gündüz, karanlığa gece adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu. Tanrı, suların ortasında bir kubbe olsun, suları birbirinden ayırsın diye buyurdu. Ve öyle oldu. Tanrı gök kubbeyi yarattı. Kubbenin altındaki suları üstündeki suların ayırdı. Kubbeye gök adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ikinci gün oluştu. Tanrı göğün altındaki suların bir yere toplansın, kuru toprak görülsün diye buyurdu. Ve öyle oldu. Kuru alana kara, toplanan sulara deniz adını verdi. Tanrı onun için iyi olduğunu gördü. Tanrı yeryüzü bitkiler, tohum verdiler, türüne göre tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları üretsin diye buyurdu. Ve öyle oldu. Yeryüzü bitkiler, türüne göre tohum veren otlar, tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları yetiştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve üçüncü gün oluştu.
Tanrı şöyle buyurdu. Gök kubbede gündüzü geceden ayıracak, yeryüzünü aydınlatacak ışıklar olsun. Belirtileri, mevsimleri, günleri, yılları göstersin. Ve öyle oldu. Tanrı büyüğü gündüzü gündüze, küçüğü geceye egemen olacak iki büyük ışığı ve yıldızları yarattı. Yeryüzünü aydınlatmak, gündüzü ve geceye egemen olmak, ışığı karanlıktan ayırmak için onları gök kubbeye yerleştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve dördüncü gün oluştu. Tanrı, sular canlı yaratıklarla dolup taşsın, yeryüzünün üzerinde gökte kuşlar uçsun diye buyurdu. Tanrı büyük deniz canavarlarını, sularda kaynaşan canlıları ve uçan çeşitli varlıkları yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü. Tanrı, verimli olun, çoğalın, denizleri doldurun, yeryüzünde kuşlar çoğalsın diyerek onları kutsadı. Akşam oldu, sabah oldu ve beşinci gün oluştu.
İşte sen gel buradan oku.
Tanrı yeryüzü çeşit çeşit canlı yaratık, evcil ve yabanıl hayvan, sürüngen türetsin diye buyurdu. Ve öyle oldu. Tanrı çeşit çeşit yabanıl hayvan 25. Tanrı çeşit çeşit yabanıl hayvan, evcil hayvan, sürüngen yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü. Tanrı insanı kendi suretimizde kendimize benzer yaratalım dedi. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. İşte yeryüzünde tohum veren her otu, tohumu, meyvesinde bulunan her meyve ağacını size veriyorum. Bunlar size yiyecek olacak. Yabanıl hayvanlara, gökteki kuşlara, sürüngenlere, soluk alıp veren bütün hayvanlara yiyecek olarak yeşil otları veriyorum. Ve böyle oldu. Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve altıncı gün oluştu.
Evet. Gerçekten çok önemli ruhsal gerçeklerle dolu bir bölüm. Başlangıcın kitabı. Size küçük bir tavsiyem olacak sevgili kardeşler. Eğer mümkünse önümüzdeki günlerde bu kitap içinde kalacağımız için bu 50 bölümü okumaya çalışın. Yani yavaş yavaş okuyun. Bitirince bir daha okuyun. Çünkü bu başlangıç kitabı biz çok net bir şekilde anlarsak o zaman diğer bölümlere çok daha güzel bir şekilde yaklaşabiliriz. Yani bir şekilde bu tekvin kitabı, yaratılış kitabı diğer bütün kitaplara bence çok güzel bir şekilde ışık tutuyor. Evet. Biraz karıştırdım sağ solu. Çok ilginç bazı düşünürlerin, yazarların bu kutsal kitapla ilgili sözlerini buldum. İskoçluların ünlü yazarlarından Walter Scott adında bir adam ölüm döşeğinde ve kendisini yine yakından tanıyan bir dostu başında beklerken dostuna diyor ki kitaplıktan, kitaplığımdan bir şey bul, benim için oku. Adam şaşkınlık içerisinde bu Walter Scott adındaki yazarın kitaplığını şöyle bir düşünürün kitaplığını şöyle bir gözden geçiriyor. Bakıyor. Ondan sonra baktıktan sonra şaşkınlık içerisinde diyor ki düşünüre hangi kitaptan okumamı istersiniz? Ondan sonra da bu Walter da diyor ki bunu neden soruyorsun diyor. Ölüm döşeğinde olan bir adam için okunması gereken tek bir kitap vardır. O da kutsal kitaptır. Peki şöyle söyleyelim. Sadece ölüm döşeğinde mi okunması gereken bir kitaptır? Yani bizim biliyorsunuz aynı toplumdan geldiğimiz için genelde yaş ilerledikçe, belirli bir yaşa geldikçe, ben mesela babamdan biliyorum, yaş emekli oldu, belirli bir yaşa geldikten sonra Tanrı'ya daha çok bağlanmaya başladı. Daha çok camiye gitmeye, daha çok ibadet etmeye başladı. Ama kutsal kitap sadece ölüm yaklaştığında ya da ölüm döşeğinde olduğumuzda okunması gereken bir kitap değil, aynı zamanda da yaşam içinde, her birimizin yaşamı içinde gerekli olan bir kitaptır sevgili kardeşler. Bir kişinin başı derde girdiğinde, zor durumlara düştüğünde kalkıp kutsal kitaba yönelmesi ve kutsal kitaptaki o teselli edici sözlerden yararlanması tabii ki yanlış değildir. Ama kutsal kitap yaşamın en güzel günlerinde de, yaşamın en canlı günlerinde de, en değerli günlerinde de, sorunların olmadığı dönemde de okunması gereken tek kitaptır sevgili kardeşler. Sadece sorunlarda değil, Yunus'un yaptığı gibi sadece sorunda Rabbi aramak değil, sorunlar olmadığında da Rabbi aramak gerekiyor. İyi günlerde de, o canlı günlerde de, güzel günlerde de kutsal kitap bizim ilerleyebilmemize yardımcı oluyor sevgili kardeşler. Her birimizin yaşamında. Çok daha önemlisi mezar ötesi yaşama nasıl hazırlamamız gerektiğini bizlere aynı zamanda gösteriyor. Yani öldükten sonra bizi nasıl bir yaşam bekliyor? Bizi ne gibi bir yaşam bekliyor konusuyla ilgili de bizleri çok geniş bir biçimde aydınlatan bir kitap. Yani vurgulamak istediğim şu, kutsal kitap, Tanrı sözü diğer bütün kitaplardan farklı bir kitaptır. Bir başka düşünür şöyle diyor, Daniel Webster adında bir düşünür. Çok güzel, gerçekten kendime de bu soruyu sormaya ihtiyacı duydum. Diyor ki, yazdığım yazılarda ya da verdiğim düşüncelerimde takdir edilecek bir şey varsa takdir edilecek olan ben değil, bana kutsal kitap sevgisini aşılamış olan annem babamdır diyor. Demek ki onun vermeye çalıştığı, insanlara aktarmaya çalıştığı o değerli düşüncelerin kaynağının kutsal kitap olduğunu söylüyor sevgili kardeşler. Ben kendime sordum. Acaba ben baba olarak, sizler de baba ve anne olarak can, çocuklarımıza hangi yönde, neye yönelik, hangi yöne yönelik sevgi aşılıyoruz? Öyle kişiler gördüm ki İsa hakkında duymak bile istemiyor bazı çocuklar. Kutsal kitabı ağzına bile almak istemiyor. Biz çocuklarımıza nasıl bir sevgi aşılıyoruz? Rabbi o eşsiz sevgisini hayatımıza nasıl sergiliyoruz çocuklarımıza? Ve yazar şöyle devam ediyor. Kutsal kitabı defalarca okudum. Şimdi onu en azından yılda bir kez baştan sona okumayı kendime diyor hedef olarak seçmişimdir. Hangimiz kutsal kitabı bir kez baştan sona kadar okudu? Eleştiri değil. Yani sizi suçlamak için de sormuyorum. Ama vurgulamak istediğim bu. Her şeye zaman var sevgili kardeşler. Her şeye zaman var. Ama kutsal kitabı okumaya zamanımız yok çoğu zaman. Ya astığımız takvimdeki sözlerden yararlanıyoruz, değil mi? Ya da pazardan pazara kiliseye gelerek kilisede paylaşılan vaazla yetinmeye çalışıyoruz. Ben size söylerim, hayatımızın değişik alanları var. Bu alanlarda Rabbin bereketini biz nasıl tadacağız, nasıl göreceğiz sevgili kardeşler? Nasıl bulacağız? Rabbin sözünü yeterince okursak. Bizi teselli edecek Rabbin sözüdür. Bize güç verecek yine Rabbin sözüdür. Bu kitap, devam ediyor yazar, bu kitap sadece din adamları için değil, yaşamın her alanında savaş vermekte olan, yani biz de yaşamımızın değişik alanlarında değişik savaşlar veriyoruz değil mi? Mücadeleler veriyoruz. Bu mücadele veren kişiler için de geçerlidir diyor kutsal kitap. Böylesine zengin bir kitap içerisinde diyor, yaşamına yön verebilecek zengin düşünce kaynaklarını bulamayan insana gerçekten acırım diyor. Demek ki zengin düşünce kaynaklarının var olduğu tek kitap kutsal kitap olduğunu söylüyor. Eğer bir kişi hayatında yaşamıyla ilgili karşılaştığı bir takım sorunlarla, sorunların ortaya çıkardığı sorulara yanıt bulamıyorsa bu zengin kitaptan, adam diyor ki ben buna acırım. Demek ki kendisi yaşamı boyunca bu zengin kaynaktan doyasıya yararlanmış. Ben birazcık kutsal kitabın başındaki kitabı incelediğimiz için biraz kutsal kitabın reklamını yapmak istiyorum sizlere. Onun için bunun ne kadar önemli olduğunu size vurgulamak istiyorum bizzat sevgili kardeşler. Kutsal kitap, Tanrı sözü, gerçekten elimizde var olan bu kutsal kitap gerçekten çok özel bir kitaptır. Kutsal kitabın yazarı kimdir? Yazarı Tanrı'dır. Ama Tanrı olmasına rağmen kimler kaleme almıştır? Yine insanlar kaleme almıştır değil mi? Yani gökten zembille inmedi kutsal kitap otomatikman. Tanrı'nın kutsal ruhu aracılığıyla, Tanrı'nın ruhu aracılığıyla yönlendirilerekten 40 ayrı kişi tarafından 1500 yıllık bir süre içerisinde Tanrı esiniyle kaleme alınmıştır. Bak düşünün sevgili kardeşler, bunu özellikle söylemek istiyorum. Ben hiçbir kitapta böylesine bir akıcılık göremedim. Bu 40 ayrı yazar aynı dönemde yaşamadı. Ve bunların hiçbir şekilde bir araya gelip fikir alışverişinde bulunma imkanları yoktu. Bunlar değişik şartlarda, değişik ortamlarda, değişik dönemlerde, değişik zaman birimi içerisinde Tanrı esiniyle buradaki gerçekleri kaleme aldılar. Ve bakıyorsun ki bir olay diğer olayı tamamlıyor. Bir olay diğer olaya bir halka oluyor. Büyük bir akış, büyük bir verim, büyük bir düzen var kutsal kitapta sevgili kardeşler. Dedim kutsal kitap Tanrı kitabıdır. Neden Tanrı kitabıdır? Araştırmalara göre, bunu kompütürde hemen bulabiliyorsunuz değişik programlarda, yaklaşık 2500 kere Tanrı dedi, Rab dedi ya da Rab şöyle dedi diye ifadeler geçiyor. Yaklaşık 2500 kere. Demek ki Rab elimizde bulunan bu eşsiz kaynak aracılığıyla, yani diri sözü aracılığıyla insanlara konuşarak ne yapıyor? İnsanların yaşamı içerisine yine sözü aracılığıyla kendi yaşamını bir şekilde üflüyor. Yine sözü aracıyla bir şekilde insanların yaşamı içerisine kendi yaşamını üflüyor. Petrus bu konuyla ilgili şöyle diyor. Çok önemli. 1. Petrus 1.23'te Tanrı'nın diyor diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Neyle doğduk? Tanrı'nın diri sözü aracılığıyla doğduk. Bizim yüreğimizi yepyeni yapan, değiştiren Tanrı'nın diri sözüdür. Yani değişme olayında, doğuş olayında sözün bir önemi var, bir faktörü var. En büyük faktörlerden bir tanesi. Ve diyor ki, bozulan tohumdan değil, burası çok önemli. Bozulan tohumdan değil, hiç bozulmayandan doğdunuz diyor. Bozulmayandan doğdunuz. Demek ki kutsal ruh ne yapıyor? Tanrı'nın diri, kalıcı, hiç bozulmayan sözünü kullanarak yaşam oluşturuyor insanın yüreğinde. Neyi kullanıyor kutsal ruh? Tanrı'nın sözünü. Demek ki kutsal ruh ve Tanrı sözü birlikte olması gerekiyor kişinin yeniden doğabilmesi için. Ve ilk ayete bakıyoruz. Diyor ki başlangıçta, yani başlangıcı tam olarak belirtilmeyen bir başlangıç. Başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı. Çok kısa ama gerçekten çok derin, anlamlı ifadelerden biri. Ve tabii ki aynı zamanda da günümüzde ve içinde bulunduğumuz, yaşamakta olduğumuz bu bilim çağında en hararetli tartışmalara da yol açan bir sözdür. Tanrı yarattı sözü. En çok tartışılan sözlerden biri bu. Günümüzde bile bakarsanız hepimiz aynı aşağı yukarı okul döneminden geçtik. Okullarda evrenin yaratılıp yaratılmadığı konusunda çelişkili varsayımlar, çelişkili teoriler, çelişkili kuramlar ileri sürülmekte ve yaratılıştan çok ayrı bir öğreti öğrencilere, insanlara verilmeye çalışılmakta. Evrim teorisi diye okullarımızda öğretilmekte olan sözde bilimsel görüşler aslında Tanrı'nın gücünü ve Tanrı'nın yaratma yeteneğini inkar etmekten başka bir şey yapmıyor bu evrim teorisi. Biliyoruz çağımız ne çağı? Çağımız şüphesiz bilgi çağı değil mi? Bilgi çağında yaşıyoruz. İnsan bu bilginin bol olduğu ortamda neye güveniyor? Daha çok bilgiye güveniyor. Bilgiye güvenerek her şeyi bildiğini sanıyor. Ama biraz konuştuğun zaman, biraz zaman ayırıp o kişiyle paylaşmaya geçtiğin zaman en önemli konularda bile ne kadar büyük hatalar yaptıklarını gözlerimizle tanık olabiliyoruz. Tanrı aslında her şeyin nasıl başladığı konusuyla ilgili gerekli olan her şeyi kutsal kitapta açıklamıştır. Ama insanlar kendi görüş ve teorilerini ileri sürmekten geri durmadıkları için genelde kendinde var olan bilgi ve düşüncelerine güvenerekten bu yaratılışı evrim teorisiyle açıklamaya ve kişilere kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bunu yaparken de her bilgiye sahip olan Yüce Tanrı'yı ne duruma düşürüyorlar? Sanki yalancı duruma düşürmüş oluyorlar. Romalılarda bir ayet var birinci bölümde. İsterseniz bakın ona. Çok güzel açıklıyor. Romalılar 1:20. Biraz hızlı hızlı gidiyoruz. 5'e kadar bitirmemiz gerekiyor normalde. Şeyimize göre, programımıza göre.
1404.
Romalılar 1:20 ne diyor Sami?
Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, sonsuz gücü ve tanrılığı, dünya yaratılığı, değeri onun yaptıklarıyla anlaşılmakta açıkça görülmektedir.
Çok gerçekten açık, çok muhteşem bir ayet sevgili kardeşler. Görünmeyen Tanrı'nın kanıtlarını yarattığı her şeyde görebileceğimizi açıklıyor bizlere. Yarattığı her şeyde Tanrı'nın yüceliğini görmemek mümkün değil. Özürleri yoktur derken burada özür sözü olarak kullandığı bir söz, apologia diye bir söz kullanıyor. Bu söz hukuki bir terim. Yani avukatın müvekkili için sunduğu savunma anlamında. Yani bir şekilde özürleri yoktur derken Tanrı'yı yaratan olarak reddeden evrimcilerin bu inançları için savunmasız olduklarını ifade ediyor. Yani savunmaları yoktur. Çünkü Tanrı her şeyi, kendi yarattığı her şeyde açık bir şekilde göstermektedir. Ben diyorum ki bu insanların aslında Eyüp'ün, Tanrı'nın Eyüp'e sorduğu soruyu okumaları lazım. Eyüp'e baktığımız zaman Tanrı Eyüp'e, Tanrı adamı Eyüp'e şöyle bir soru diyor. Şöyle bir soru soruyor Eyüp'e. 38. bölümün 4. ayetinde diyor ki, ben dünyanın temellerini koyarken, Tanrı Eyüp'e diyor, ben dünyanın temellerini koyarken, dünyayı yaratırken, dünyaya şekil verirken sen neredeydin diyor. Sen neredeydin? Yani bir şekilde Tanrı insanoğluna şöyle diyordu. Ey insanoğlu, evrenin nasıl ortaya çıktığı konusunda bir sürü varsayımlar, bir sürü kuramları ileri sürerken kendi özünün bile nerede olduğunu bilmeyen biri olarak nasıl oluyor da kalkıp bilgiçlik taslıyorsun? Düşünün sevgili kardeşler. İnsan kendi günahı yüzünden kendi yapısını bile anlamazken kutsal kitabın içeriğini nasıl eleştirebilir? Kendi günahlı yapısını bile tanımıyor. Kendi günahlı yapısını bile anlamazken nasıl oluyor da Tanrı'nın sözünü eleştirebiliyor? Kutsal kitap evrenin yaratılışıyla ilgili fazla detaylara girmiyor. Ama unutmayalım ki sevgili kardeşler, kutsal kitap bir bilim kitabı değil. Bunu bu şekilde kabul etmemiz lazım. Kutsal kitap bir bilim kitabı değil. Detaylara girmiyor diye onu bilimsellikten de uzaklaştıramayız. Evrenin yaratılışı konusunda sorumlu olan kişi kimdir? Tanrı'nın kendisidir. Bu kadar basit. Tanrı yeri ve göğü yarattı. İşte bu söz gerçekten güvenilir bir sözdür ve ancak sevgili kardeşler iman yoluyla, ancak iman yoluyla kabullenebilir bir sözdür, algılanabilir bir sözdür. Kim yarattı? Tanrı yarattı. Nasıl yarattı? Hiçten yarattı. Ne zaman yarattı? Ben bilmiyorum. Kimse de bilmiyor. Rab'den başka kimse bilemez sevgili kardeşler. Bazıları bazı rakamlar veriyor. 1 milyon yıl önce, 2 milyon yıl önce, 3 milyon yıl önce diye. Şimdi ben size sormak istiyorum. Her şeyi yaratmış olan Rab Tanrı zamana bağlı bir şekilde mi hareket ediyor? Kesinlikle hayır. Değil mi? Rabbimiz zamana bağlı kalmadığına göre o zaman biz neden zamanla uğraşalım? O zaman bunu sormak gerekiyor. Neden zamanla uğraşalım? Kendisi sonsuz, aynı zamanda sınırsız olduğuna göre sonsuzluğun hangi noktasında? Dikkat edin. Sonsuzluğun hangi noktasında evreni yarattı diye sormak bence anlamsız. Tanrı dünyayı yarattı. İbrahim Mektubu bak ne kadar güzel söylüyor. 11. bölümde 1 ve 3'te iman nedir diyor? Umut edilen şeylere güvenmek, görünmeyen şeylere inanmaktır. İman budur. Biz iman ediyoruz. Ve Tanrı yeri ve göğü yarattı. Kısa ve öz. Evet, iman ediyorum. Tanrı yeri ve göğü yarattı. Ve devam ediyor. Çünkü diyor, bizden önceki insanlar imanla onaylandı. Tüm gök varlıklarının Tanrı sözüyle düzenlendiğini, görülen şeylerin görülmeyenlerce oluşturulduğunu imanla anlamaktayız. Demek ki iman olmadıkça bu gerçeği anlamak mümkün değil sevgili kardeşler. Evrim teorisiyle kafa yoran insanlar şu kadar milyon yıl önce, şu kadar milyon yıl önce, bu kadar milyon yıl önce zamanla uğraşan insan önce imana gelmesi lazım. Buradaki kısa öz açık ifadeyi net bir şekilde kabul edebilmesi için, anlayabilmesi için sevgili kardeşler. Şimdi bilim ne yapıyor bu çok çıplak gerçek karşısında? Ya bu nasıl bir iş? Nasıl oluyor da hiçbir şey yokken her şey birdenbire oluşuyor, ortaya çıkıveriyor diye. Bu bilim adamları ya da bilimle uğraşan insanlar, evrim teorisini savunmaya çalışan insanlar bu tür soruları sorup duruyor. Bence sorup durmaya devam edecekler. Çünkü yanıtı ancak iman yoluyla algılayabilirler. Tüm kutsal yazılar, Timoteos'ta diyor, 2. Timoteos'ta, tüm kutsal yazılar Tanrı esinlemesidir. Gerçeği öğretmeye, işte kutsal kitabın özelliği bu. Bilim kitabı değil. Ama diyor ki gerçeği öğretmeye, yüreği eleştirmeye, yaşamı düzeltmeye ve doğruluk yolunda eğitmeye yarar. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Kutsal yazıların amacı insanların bilimsel merakını gidermek değil. Bizlerin bilimsel merakını gidermek için değil, doğruluk yolunda eğitmek içindir. Kutsal kitabın amacı, Tanrı sözünün amacı bu. Yer bilimi dediğimiz jeoloji ya da yaşam bilimi dediğimiz biyoloji dersi vermek için gelmedi Göksel Esin. İnsan ile Tanrı arasındaki ilişkiyi kurabilmek için, o ilişkinin nasıl olduğunu, ondan sonra o ilişkinin nasıl devam edeceğini açıklamak için kutsal söz elimizde mevcut sevgili kardeşler. Kutsal yazıların tümüyle insanın günahından nasıl kurtulacağını açıklamak için elimizde mevcut bu kitap. Onun için ben bazen diyorum ki yere geldiği zaman bu kutsal kitabın üzerine bir başlık koymak lazım. Günahtan nasıl kurtulunur? Günahtan nasıl kurtulurum? Aslında bu soruyu yazmak lazım kutsal kitabın üzerine. Günahtan nasıl kurtulurum? Açtığın zaman günahtan nasıl kurtulman gerektiği açıklanıyor burada aslında. Bilimle hiçbir şekilde ilişkisi yok. Evet, burada aynı zamanda yaratma sözü üzerinde de biraz durmak istiyorum çünkü çok önemli. Burada İbranice'de kullanılan bir söz var, bara sözü. Bu sözün anlamı var olan bir şeyden bir şey yaratmak değil. Hatırlarsanız 51. mezmuru ben paylaşırken Davut Batşaba'yla zinaya düştüğünde, günaha düştüğünde Tanrı'nın önüne geldi. Diş çöktü, tövbe etti ve dedi ki Ya Rab, bende yepyeni bir yürek yarat. Davut demedi. Bende var olan, bende mevcut olan şeylerden bir şeyler yap. Hayır, bende var olan zaten bozuk. Bende var olanlar zaten çirkin. Bende var olanlar zaten kötü. Kötü olandan, eksik olandan, çirkin olan bir şeyden bir şey yaratmak zaten doğru, güzel bir şey değil. Diyor ki, bende hiçten, yoktan, yani yepyeni, bambaşka bir yürek yarat diyor. İşte burada Tanrı yarattı derken, var olan bir şeyden bir şeyler oluşturmadı Tanrı, yoktan, hiç yoktan bir şey yarattı. Ve burada üç kez kullanıyor. Bu birinci bölümde üç kez yaratma sözünü kullanıyor. Neden üç kez kullanıyor? Çünkü üç ayrı yaratma işi var burada. Üç ayrı yaratma işi var. Birincisini ilk kullanışında, başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı diye yazılırken, ilk ayette bunların hiçten, yoktan yaratıldığını söylüyor. İkinci kullanışı 21. ayette kullanıyor. Tanrı büyük deniz canavarlarını, sularda kaynaşan bütün canlıları ve uçan varlıkları türlerine göre yarattı diyor. Burada da neyi gösteriyor? Tanrı'nın yaşam yarattığını görüyoruz. Canlılara yaşam verdiğini, yaşam yarattığını görüyoruz. Ve üçüncü kez bara sözcüğünü kullanıyor. 27. ayette, bakın 1. bölümün 27. ayetinde Tanrı diyor, insanı kendi suretinde yarattı. Burada evrim teorisinin gölgesi bile yok sevgili kardeşler. Canlı hayvanları ilk aşamada yaratmış olduğu maddeden yaratmadı. Bir şeyden alıp bir şeyden yaratmadı. Hayvanları yaratırken, canlıları yaratırken. Ama insanı yaratırken insanı ne yaptı? Yerin toprağından bir şekil verdi. Ama o şekil verdiği toprağa yaşam vermediği müddetçe o sadece cansız bir toprak kalıbıydı. Demek ki önce hayat yaratılmalıydı. Hayat nasıl yaratılacak? Kendi kendine oluşur mu yaşam? Demek ki hayat, yaşam yaratılmalı. O cansız toprak kalıbına Tanrı hayat vermesi gerekiyordu. Hayatı yaratması gerekiyordu. Demek ki evrimcilerin ileri sürdükleri gibi cansız moleküller birden canlanamaz sevgili kardeşler. Yani Türkçesinde bir tozan diye bir kelime kullanılıyor. Bir bütünün en küçük öğesi moleküller. O moleküller birdenbire canlanamaz. Kendi kendine canlanamaz. Hayat yaratılmalı, can verilmesi gerekiyor. Hayata bir can verilmesi gerekiyor. Ve ikinci ayete hemen bakıyoruz. 3 dakikamız var 5'e. Diyor ki yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu, engin karanlıkla kaplıydı. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde diyor hareket ediyordu. Bu yeni tercümede ben İstanbul'a bunu bildirdim gerçi, ama yeni tercümede dalgalanıyordu diyor. Oradaki dalgalanmak sözü tam karşılığını vermiyor sevgili kardeşler. Hareket ediyordu, doğrudur. Hareket ediyordu. Hareket ediyordu. Şekli yoktu diye çevrilen sözcük tohu sözcüğü. Bunun anlamı çöl gibi boşluk anlamında tohu. Boşluk. Çöl yani şekilsiz. Bir kargaşalığı ifade ediyor. Şimdi Yeşaya peygamber şöyle yazıyor 45. bölümde. Ayet 18'de. Yeşaya 45, ayet 18. Mezmurlardan sonra geliyor Yeşaya. Çünkü diyor, gökleri yaratan Rab, dünyaya şekil veren ve onu yaratan, onu pekiştiren ve onu boşuna yaratmayan, üzerinde oturulsun diye ona şekil veren Tanrı. Neden bu ayeti hemen söyledim? Çünkü Yeşaya'da anılan bu ayetin içerisinde yaratılış konusunda onu diyor boşuna yaratmadı diye bir söz kullanıyor. Buradaki boşuna sözcüğünün karşılığı aynı söz. Çok ilginç. Boşuna sözü, aynı sözü kullanmış. Tohu sözcüğü. Bakın sevgili kardeşler, kutsal kitabı okumaya devam edin. Göreceksiniz ki Tanrımız gerçekten düzeni seven bir Tanrı. Düzensiz çalışan bir Tanrı değil. Ayeti bulamadın mı? 45, evet söyledim. 18. Fünfün füsik ahseyn. Tanrımız düzeni seven Tanrımızdır, hamdolsun. Düzen Tanrısıdır. Bizlerin de düzen içerisinde yaşamamızı istiyor. Düzenli bir hayat yaşamamızı istiyor. Dağınık bir hayat yaşamamızı istemiyor. Savaşabilmek için de ne gerekiyordu? Dağınık olmamak gerekiyordu, değil mi Özlem? Tanrı düzen Tanrısı. Demek ki Tanrı dünyayı yarattığında o yer yuvarlanan şekilsiz, boş ve harabe gibi olmasını istemedi sevgili kardeşler. Dünyamıza şekil verirken. Şimdi çevremize bakın. Ben çevreme baktığım zaman hayran kalıyorum. Doğaya bakıyorum, dağlara, tepelere bakıyorum, ovalara bakıyorum. Her biri sanki adeta birbirini tamamlıyor. Ölçüleri bile bir düzen içerisinde. Yükseklikleri bile bir düzen içerisinde. Renklere bakın. O ovaları, o tepeleri, o dağları, o güzel birbirine uyan renklerle Tanrı ne yapmış? Süslemiş. Bir düzen var. Demek ki Tanrı canı yaratmadan önce insanın yaşayabileceği düzenli bir ortam yaratması gerekiyordu. O kargaşalık içerisinde bırakmak istemedi dünyamızı. Hamdolsun ki öyle yaptı. Üzerinde rahat bir şekilde yaşayabilelim diye şekil verdi. Ve yapılan araştırmalara göre sevgili kardeşler, sadece dünyamızın oturulabilir bir dünya olduğu ortaya çıkmış. Yani bütün gezegenlere yapılan araştırmalara göre bütün gezegenlerde oturulabilecek bir düzen yok. Bırak yaşanabilecek oksijenin ya da diğer maddelerin olması. Ama o düzen, o bu dünya içerisinde olan bu düzen yok. Tanrı demek ki özel bir şekilde insanın yaşayabileceği bir ortam yarattı önce. Hamdolsun bir düzen içerisinde. Ve Tanrı'nın ruhu diyor sular üzerinde hareket ediyordu. Hareket etmek tercüme edilen söz rahap, rahap sözü. Rahap. Anlamı kuluçkaya yatmak demek. Kuluçkaya yatmak ya da hafifçe kanat çırparak etrafında dolaşmak. Hareket halinde üzerinde aynı bu Tesniye 32. bölümde ayet 11'de kullanılan ifadede olduğu gibi diyor ki Tesniye 32:11'de yuvasında yavruları üzerinde kanat çırpan kartal gibi. Kanat çırpan kartal gibi. Kutsal ruh ne yapıyordu? Hareket halinde o dünyanın yaratılması olayında görevdeydi. Yani dünyayı bir düzen içerisine sokuyordu. Kutsal ruh sular üzerinde hareket halinde olarak her şeyi düzene sokuyor ve yaşam veriyordu. 104. mezmurda şöyle diyor ayet 30'da: ruhunu gönderince var olurlar. Demek ki var olma ruhun gönderilmesiyle mümkün. Yeryüzüne yeni yaşam verilsin. Demek ki yaşam veren ruhtur sevgili kardeşler. Hamdolsun. Yaşam veren ruh. Bakın Yuhanna bize ne diyor? Ona da hemen bakalım. Ne diyor Yuhanna 1. bölümde? Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi. Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Ve var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Kimden söz ediyor burada? İsa Mesih'ten söz ediyor. İsa Mesih'ten söz ediyor. Demek ki İsa Mesih de yaratma işinde yer alandı. Anlatabiliyor muyum? Bakın çok ilginç. Demek ki nasıl bir gerçek ortaya çıkıyor? Baba tasarladı. Aynı özde olan İsa Mesih tasarlanan o planı uygulamaya soktu. Yani uyguladı. Kutsal Ruh ne yaptı? O da yaratılış üzerinde hareket ederek yaratılışı düzene soktu. Demek ki işte burada Elohim. Üçte tek olan Tanrı'yı görüyoruz sevgili kardeşler. Elohim. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Hamdolsun. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Sizlere sevgili kardeşler. Hatırlarsanız İsa Mesih bir akşam kendisine gece vakti gelen biriyle yaptığı konuşmada çok önemli bir ifade kullanıyor. Nikodimos ile, bir ferisi ile yaptığı konuşmada diyor ki Nikodimos, sana önemli belirtiyorum. İnsan sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın hükümranlığına giremez. Sudan ve ruhtan doğmadıkça. Buradan ne anlıyoruz? Yok. Vaftizle alakası yok. Vaftizle alakası yok. Ya. Sudan, su her zaman kutsal kitapta neyi simgeliyor? Tanrı'nın sözünü simgeliyor. Su. Bakın kutsal kitaba. Tanrı sözünü simgeliyor. Kutsal ruh yaşamın yaratıcısı. Kutsal ruh neyi simgeliyor? Sözün yazarının kim olduğunu. Demek ki yeniden doğmamız için gerekli olan nedir? İki şey vardır. Şimdi fiziksel anlamda doğabilmek için, yeryüzüne gelebilmek için ne gerekiyor? Anne ile baba birlikte olması gerekiyor, değil mi? Bizlerin de yeniden doğabilmesi için ruhsal kavramda iki şeyin şart olması gerekiyor. Bir, Tanrı sözü. İkincisi de kutsal ruh. Dedik ya, kutsal ruh ne yapıyor? Tanrı sözünü kullanarak yaşam yaratıyor. Tanrı sözü aracılığıyla. 1. Petrus'ta ne okuduk? 1.23'te. Ne okuduk? Bozulmayan tohumdan doğdunuz. Tanrı'nın diri, kalınlı sözü aracılığıyla doğdunuz. Demek ki yeniden doğuşumuzu sağlayan, yepyeni yaşama sahip olmamızı sağlayan Tanrı'nın sözü ve kutsal ruh. Bir arada olması gerekiyor. Demek ki bizlerin sonsuz yaşamı neyin eseridir? Tanrı'nın sözüyle kutsal ruhun eseridir. Biz her birimiz Tanrı sözünün ve kutsal ruhun eserleriyiz sevgili kardeşler. İman etmiş kişiler olarak da. Onun için diyebiliriz ki sahip olduğumuz sonsuz yaşam, o yepyeni sonsuz yaşam, bozulmayan, kaybolmayan, hiçbir zaman yok olmayan, sürekli kalıcı bir yaşam. İşte bu bizi teselli etsin. Tanrı'nın ruhu sular üzerinde hareket ediyordu. Eğer bir simge duymak istiyorsanız, işte su simgesi budur. Kutsal ruhun simgesi de budur. İkisi olmadıkça bizlerin yeniden doğuşu mümkün değil. Hamd edelim ki Rab gerekli olanı sağlamıştır bizler için. Hamdolsun. Rab hepimizi bereketlesin sevgili kardeşler. Dua edelim.